Mesele Ekonomi'de yine birlikteyiz.
Merhaba, hoş geldiniz. Her çarşamba olduğu gibi Erdal Sargam'la birlikte Gündemi Şif ve programında karşınızdayız. Erdal Bey, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Semih, hoş bulduk. Sen de kolay gelsin.
İyisiniz umarım, her şey yolunda da.
İdare ediyoruz.
Biz de. Şimdi her zaman olduğu gibi gündemin şifreni konuşacağız. Hem gündem başlıklarını hem de çok konuşulmayan arka planlarını size sokacağım. Ama istiyorsanız önce Ömer Faruk Çolak'tan başlayalım. Maalesef evet. Dün kaybettik. Ben İktisat ve Toplum Dergisi'nden kendisini biliyorum. Olanın kurucusuydu. İktisat dünyası için oldukça önemli bir isimdi.
Yani Ankara'dan da tanırız. Gerçekten her şeye koşturan iktisat ve toplum zaten çok büyük bir işlev görüyordu. Ekonomimde de yazıyordu. Yani çok uğraşan bu konuda gerçekten çok değerli bir kişiydi. Eşiyle birlikte çok uğraşırlardı iktisatla ilgili. Başımız sağ olsun, büyük bir kayıp.
Evet, tekrar sevenle başlardı diyelim. Ve istiyorsanız gündemle devam edelim. Şimdi biz her hafta olduğu gibi size konuşuyoruz tabii ne konuşalım ne edelim diye. Ama bugün sabah Abdullah Kirı'nın yaptığı bazı açıklamalar gündeme oturdu. Kirı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kirı hazır giyim ve tekstili gözden çıkartıldı dedi. İş öyle bir noktaya gidiyor ki üretici bulmakta sıkıntı çekeceğiz. 6 ay sonra üretim duracak. Giyecek bir şey bulamayacağız dedi. Aynı toplantıda işte LCY Yönetim Kurulu Başkanı ve Hanspace Başkanı da vardı. Hani tekstil ve perakende sektörünün çok önemli patronları vardı esasında. Abdullah Kirı'nın bu sözleri bayağı bir manşet oldu ve sabahtan beri tartışılıyor. Siz Abdullah Bey'in açıklamayı nasıl buluyorsunuz?
Giderek sıkışılıyor bence. Yani ta 19 Mart'tan önce başlayan bir süreç, daha sonra faizlerin yükselmesi, kurlarla ilgili gelişmeler tekstili çok zorladı. Köklü bir çözüm bulunması gerekiyor bence. Kimileri tekstilin artık terk edilmesi gerektiğini söylüyor ama istihdam açısından bakıldığında özellikle çok büyük bir yük taşıyor. Buna karşılık şimdi yeni bir tekstilde yeni bir alan açmak gerekir mi, gerekmez mi? Nihat Zeybekçi'nin Mara Havzası dışında tekstil şeyi çok kabul görmedi. Doğuya, Güneydoğu'ya alalım diyenler var. O başka sorunlar yaratıyor. Yani köklü bir çözüm lazım ama bu dönem iyice sıkışmalarının en büyük nedeni özellikle kurlarda bu enflasyondaki yükselişten sonra Merkez Bankası geçen sene de yapmıştı bunu biliyorsunuz. Yanlış yapmıştı. Son 3 ay kurları arttırmamıştı hiç. Daha önceki aylarda hızlı arttırıp son 3 ayda arttırmamıştı. Yine öyle bir eğilim seziliyor. Kurları tutmaya çalışıyorlar. O da sıkışıklığı iyice arttırıyor gibi. Ciddi tartışılması gereken ve artık acil çözüm bulunması gereken bir konu haline geldi bence tekstil sektörünün durumu.
Esasında şimdi iş dünyasından eleştirmek ki iş dünyasından iktidarı eleştirmek, ekonomi politikanı eleştirmek biraz cesaret işi. O kadar kolay değil. Biliyorsunuz riski mevzu. Ama Adnan Polat da bu hafta yine ekonomi politikalarına yönelik bir eleştiri gündeme getirmişti. Ve kur artışı enflasyon çok gerisinde, ihracat geriliği bu nedenle markette karşılamıyor. Sanayiyi batırıyor demişti Adnan Bey. Bunu da yanına koyduğumuzda esasında ekonomi yönetimi, özellikle tabii ekonomi yönetimi hedef alıyorlar tabii iktidarı diye genel olarak. Ekonomi yönetimi ne yönelik eleştiri iş dünyasına artıyor. Şimdi asgari ücret artışı gelecek. Onu tartışacağız. Dediğiniz gibi işte son 3 aydaki döviz kurlarındaki artışı bakacağız. Enflasyon verisi gelecek ve haftaya da Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Ekonomi yönetimine eleştirilen arka plan ne var sizce? Yani bu devam edecek mi ve buna karşılık bir yeni bir hamle gelecek mi ekonomi yönetiminde?
Yani yapacak çok fazla şeyleri yok. Sıkışmış durumdalar. Faizi indirseler indirmeye çalışacaklar belli ki. Öyle bir şey seziliyor. Ama 1,5-2 puanlık faiz indirmek reel sektörün sorununu çözemez. LCY 2 sahibi de aynı şeyi söylemiş yani. Kuru ve faizi indirme imkanı yok demiş. Şimdi öyle bir sıkışıklık haline gelindi. Bu sektörlerle ilgili şikayetler tabii ki abartılı olabilir. İş dünyası abartılı taleplerde bulunabilir. Ama bu artık hükümeti ve ekonomi yönetimini sıkıştırmaya başladı açıkçası. Baktığın zaman bu baskı arttı. Buna karşılık da verilen demeçler, açıklamalar da değişmeye başladı. Mehmet Şimşek geçen gün cari açıkla ilgili açıklamada özellikle 2023 Mayıs'tan sonra şu kadar iyileşme var diyor. Yani artık daha öncesi AKP'nin daha önce bozduğu şeylerin sorumluluğunu almak istemiyor belli ki. Ve kendi geldikten sonraki gelişmeye bakıyor. Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı geçen açıklama yapıyor. 2024 ortasından itibaren enflasyonla mücadele yapıyoruz diyor. Ya halbuki 2023'ün ortasından beri bir uygulanan bir program var. Ama program da başarılı olamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte enflasyon başka yerlerde de sorun demeye başladı. Dedi şey yaptığı gibi. Hatta ekonomide hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz söylemi başladı. Tabii böyle şeyde sıkışıklık artınca herkes kendi alanında kendi başarısını öne çıkarmaya başlıyor. Bürokrasi üzerindeki baskı artıyor. Yani hep söylediğimiz uzun sürdü. Bu kadar uzun sıkı para politikası uygulanmaz. Hem iş kesiminde hem vatandaşta bu kadar uzun süre kemer sıkma politikası uygularsanız böyle sonuçlar çıkıyor ve tehlikeli hale getiriyor. Yani programın yürümesini tehdit eder noktalara getiriyor. Şimdi öyle bir aşamadayız bence.
Şimdi Erdal Bey, zaten bu iki iş insanı da esasında iktidara yakın iş insanları. Yani iktidar arasının mesafesi uzak olduğu ve son Türkiye'nin 10-15 senesinde ciddi mesafe kat etmiş şirketler. Aynı zamanda mesela ben bu isimlerin, bu ve benzeri isimlerin ekonomi yönetimine dair eleştirilerini görünce hemen AKP'ye yakın medyaya bakıyorum. Onlar da bu tip açıklamalara sahipleniyorlar ve kullanıyorlar. Yani işlerin iyi gitmemesi, dediğiniz gibi herkesin kendi aranını savunması aynı zamanda iktidar içindeki bir çekişmeyi de öne çıkartıyor ve dedikoduları da arttırıyor. Ve işte biliyorsunuz 2-3 ayda bir Mehmet Şimşek gidiyor haberi dedikodusu yayılır. Piyasada biraz hareket yapar. Sonra bir işte Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapar falan. İşte tatlıya bağlanır ve bu dedikodular biter. Yine mesela son dönemde işte Ali Babacan üzerinden biliyorsunuz bazı senaryolar çizildi. Siz burada neyi görüyorsunuz? Yani memnuniyetsizlik ve gidişatın iyi olmaması içeride de çekişmeyi ve kuyusları arttırıyor mu?
Arttırıyor tabii. Yani birkaç açıdan bakmak lazım. Yani böyle bir şeyde başarısızlık söylemi mevcut yönetimin başarısızlığı olarak şey yapılıyor. Bunun nedeni parti içerisinde bu tür görevleri bekleyen başka insanların olması. Uzun zamandır kabine değişmedi. Herkes bir şekilde kabinede bir yer tutmak istiyor. Onun için mevcutların başarısızlığını abartmaya çalışıyorlar. Yani içeride de dışarıda da kulisler devam ediyor ve sıkışıklık devam ediyor açıkçası. Onun için böyle dönemler, bir de pastanın küçüldüğü dönemler hep sorun çıkar. Yine öyle bir dönemdeyiz. Bir de MHP'nin AKP ile efendim çözüm süreci, o kadar çok siyasi CHP'ye olan baskıya mesela AKP'liler bile ya bu kadar da olmaz demeye başladılar. Hepsi birlikte, bir de AKP'nin kendi içinde Tayyip Erdoğan sonrası ne olacak tartışması, her biri birbirinin içine girmiş durumda. O da tabii fokuslanmayı da önlüyor, yani koordinasyonu da önlüyor. Ekonomi yönetimindeki eşgüdümü de olumsuz etkiliyor. Herkes kendine oynamaya başlıyor. Yani çok doğal böyle bir durumlarda. Ama iyice artmış durumda son dönemde.
Mesela Cevdet Akçay'ın emeklilik konusu da konuşuluyor. Seneye emeklilik 65 yaşından emeklilik olacak ama uzatılabiliyor sanırım, değil mi?
Şimdi son dönemde başka şeyler de çıktı. Ankara'da söylentiler. Bu tür ortamlarda bu tür söylentiler çok artıyor biliyorsun. Cevdet Akçay'ın ayrılmak istediği, özellikle faiz kararları konusunda Merkez Bankası yönetimiyle aynı düşünmediği falan gibi. Ben de Cevdet Hoca'yı dün gece buldum. Bu tür söylentileri kendisine sorayım diye. Washington'a gidiyordu, uçaktaydı, konuştuk. Öyle bir şey olmadığını söylüyor. Yani kendisinin istifa etmek istediği falan gibi şeyler, Mehmet Şimşek'in engellediği gibi söylentilerin doğru olmadığını söylüyor. Hatta şöyle söyledi, kamuda görev yapan karar alıcı atanmış insanların istifa etmesini ahlaken yanlış buluyorum dedi. Bu benim fikrim dedi, ama görevden alınmaya itiraz edemeyiz dedi. Yani bu pozisyonlarda doğru olan doğru bildiğini yapmaya çalışmaktır. Kamu yararını kendi doğru bildiğin yoldan korumaktır. Çünkü bunun hissedarı, bizim hissedarımız ülke halkıdır diyor. Ama beğenilmen gerekmiyor. Kamu yararının başka yerde olduğuna inanılıyorsa görevden alınman da son derece normaldir diyor. Atama bazlı kamu pozisyonları bunlar ve istifa bence ahlaken ters. Bana en azından diyor ters geliyor. Bir nevi kendini önemseme, yani kibir gösterisi gibi diyor. Şimdi bu tabii ki Cevdet Akçay'ın kendi görüşleri. Cevdet Hoca'nın ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bu arada görüş ayrılıkları falan deyince dedi ki her konuda görüş ayrılığı olur. Yani hepimiz aynı düşünce gibi bir şeyimiz yok. Ama oturuyoruz, konuşuyoruz. Ben de şakalı dedim ki artık döner bir faiz daha indirirsiniz. Tartışmalar da büyük. O zaman verdiği cevap bence biraz manidardı. Bence benim oyum 5 oydan biri sadece dedi. Yani kendisinin bu faiz indirimiyle ilgili söylediği bu. Bunu da yoruma bırakalım. Yani benimki sadece 5 oydan biri demek böyle bir durumda nedir bilmiyorum. Ama diyor yine yani en doğru kararı vermeye çalışacağız. Oturacağız, bütün detayları da tartışacağız. Dönüşte yapacağız onu dedi. IMF görüşmeleri sonrası. Yani söylediği bu. Emeklilik işinde sordum. Senin söylediğin işi. Dedi ki ben yani normal 65 yaş emekliliği şeyde önümüzdeki yıl Nisan ya da Mayıs'ta dolması gerekiyor. Doluyor. Ama uygulamada iki tür uygulama var. Ya 65 yaştan emekli ediliyor ya da görev süresinin sonuna kadar kalması bekleniyor. O zaman da dedi 2027'de benim görev süremin bittiği tarihi o benim tercihim değil dedi. O idarenin tercihi ama durum böyle. İstenirse 2027'ye kadar uzar, istenirse yani 65 yaştan emekli olunabilir gibi kendisinin söylediği de bu.
Şimdi Erdal Bey, siz zaten Cevdet Bey'e konuşmuşsunuz, onu aktardınız. Ben biraz sizi sözleriniz üzerinden spekülasyon yorum rica ediyorum sizden. Şimdi siz Ankara sayfasında da ekonomi yönetimi eski hırsı ve inancı yok demiştiniz. Şimdi ben Cevdet Bey'in de bu sözlerini dinleyince sizden, sanki Merkez Bankası ekonomi yönetimi zaten, Merkez Bankası da sadece Mehmet Şimşek Hazine ve Hazine Bakanlık yok. Sanki gazozun havası biraz kaçmış gibi mi ekonomi yönetimde gazı?
Öyle. Havası kaçmış gibi bu tür baskıların da etkisi oluyor. Yani bir katalizör etkisi de oluyor. Ama ortada da öyle ya da böyle kimin suçunun olduğundan bağımsız bir biçimde bir başarısızlık var. Yani hangi dönemi alırsanız alın siz söz verdiniz, tutmadınız. Ne var biliyor musun? Bir süredir yani Mehmet Şimşek ve yeni Merkez Bankası ekibi Cevdet Hoca da dahil çok değerli biri olduğunu bütün piyasa biliyor çünkü. Geldikten sonra zaten hiçbir çıpa kalmamıştı ekonominin önünde. Bir tek bunların sözleri çıpa olarak devam etti. Bankacılarla konuştuğunuzda ya Mehmet Bey bunu söylüyor bakan bunu yapar diyorlar. İşte Fatih Karahan şöyle söylüyor demek ki bunu yapacaklar diyordu. Ama sonuç ne oldu? Verilen hedeflerde bu kadar şey olunca, savsaklama olunca yani sebep tek otoritenin olması. O da doğru. İstenilen şeyler yapılamıyor, kararlar alınamıyor filan. Ama ne olursa olsun sonuç hepsine birden çıkıyor yani olumsuz sonuç. O da tabii ki bir yılgınlığa neden oluyor. Benim gördüğüm kadarıyla Ankara'da herkes kendi alanını koruma ve statikoyu sürdürmek için çabalarını öyle yapmak eğiliminde yani başka bir şey yok.
Tabii yani zaten bu dönem geçtikten sonra çok konuşulacak ama Mehmet Şimşek'le başlayan dönemdeki özellikle son bir senedeki siyasi krize, seçimlerden sonraki siyasi krize yapabilecek ne kadar çok bir şey vardı o da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü siyasetin pek izin vermediği bir ortam var hem toplumsal hem de ekonomik olarak. Şimdi mesela en son Mansur Yavaş olayını biliyoruz işte. Pazartesi geçen cumadan beri ortalık onunla kaynıyor ki haftaya da CHP'nin kavgım davası var, Kurultay davası. Kolay bir işti. Ama şununla kapatayım bu mevzuyu Erdal Bey. Önümüzdeki süreçte söylediniz. Zaten döviz kurlarını geçen seneki gibi daha da stabil tutma ihtimali var. Enflasyon muhtemelen yine yüksek seyredecek. Faiz indirimleri tartışması devam edecek. Bir de yılbaşı hem ücret artışları hem de kamudaki zamlar var. Herhalde bugünden daha zor olacak ekonomi yönetimi için işi.
Çok daha zorlaşacak. Yani düşünsene işte kayyum meselesiyle CHP'ye baskıyla ekonomide en sıkışıklık birbiri üstüne gelecek. Asgari ücret tartışmaları bunun üstüne binecek. Zaten toplumsal olarak bir rahatsızlık var. Devam ediyor. Bunun üzerine ekonomideki sıkıntılar arttığı zaman beklentilerin özellikle asgari ücret çok önemli. Bir kere asgari ücrette yüksek artış yapmak zorundasınız. Çünkü çalışanların durumu belli ama asgari ücrette yüksek artış yaptığınızda enflasyonla mücadelenizde yeniden bir kırılım söz konusu olacak. Yani artık kimse güvenmeyecek. Sıkışa sıkışa şeyin sonuna geliniyor. Borunun sonuna doğru sıkışma başlıyor. Her açıdan siyasette ve ekonomide nasıl çözülecek zor olacak. Yani hem bu yıl sonu zor geçecek hem önümüzdeki yıllar seçime kadar çok zor bir süre. Ne zaman alınacağı belli değil ama. Böyle zor bir süre olacak.
Şimdi tabii Devlet Bahçeli biliyorsunuz açılım üstüne açılım yapıyor. Şimdi Alevi açılımına başladı. Kimi bunu referanduma yoruyor anayasa değişikliğine. Kimi İran'daki olası müdahale, İran'a karşı olası müdahale yorumluyor. Ama referandum ihtimali bence daha yüksek. Bir de belki seçimden önce bir referandum sandığı gelme ihtimali de var. Tüm bunların olduğu
Öyle.
yerde ekonomi ne olacak falan bayağı karışık işler.
Çok karışık. Anayasayı artık Cumhurbaşkanı Erdoğan %50 ile seçilme şeyini gevşetmek istiyor. Yani seçime girerken ilk turda daha çok aday olsun istiyor. İkinci turda da en çok oy alan şey yapsın diyor. Yani çözüm süreci ve buna bağlı anayasa tartışmalarının içerisinde de bu var. Yani ki bunu uzun süredir istiyordu. Adım adım geliniyor ama ne kadar izin verecek anayasa değişikliğine ortam? Ben o konuda çok emin değilim açıkçası. Erken seçim getirir mi? O da şimdiden belli değil. Yani siyaset hiç olmadığı kadar kaos halinde şu anda. Önünü görebilmek belli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belli planları var ama ne kadar yerine getirecek bence belli değil hala.
Evet, Mehmet Uçum'un da açıklaması çok enteresan değil mi? Terörsüz Türkiye'ye demokrasi aynı zamanda yapmayalım. Önce terörsüz Türkiye
Ha,
falan sonra.
o şey tipik ya ama MHP de benzer düşünceler içerisinde. O da demokrasi konusuna değinmiyor fazla yani. DEM Parti'nin tavırları da demokrasi konusunda ara ara tabii demeçler veriyorlar demokrasiyle birlikte olur diye. Ama sadece tek kişiye bağlı bir çözüm süreci savunur gibi de bir halleri var. O da tabii toplumun diğer kesimlerinden çok tepkiyi büyütüyor. Zaten Abdullah Öcalan'la ilgili işin içinde olduğu için çözüm sürecine karşı olan çok fazla. Yani Selahattin Demirtaş olsaydı belli ki bu şeyin aktörü bu kadar şey olmazdı, tepki olmazdı. O tepkiler de büyüyor ister istemez. DEM Parti'nin de politik hataları oluyor bence.
İstiyorsanız Erdal Bey, gündelik dertlerimizi bırakırım, gündemi bırakırım ve sevgili Murat Üçer'e bağlanırım. Murat Bey bizi bekliyor. Onunla biraz da derin konuları konuşalım. Kendisini bulmuşken,
Yani.
bu fırsatı yakalamışken. Murat Bey merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, duyabiliyor musunuz? Şimdi galiba
Duyuyorum.
okey oldu.
Duyuyoruz Murat Hocam, hoş geldin.
Merhaba, estağfurullah Erdal'cığım. Selam, selam Sevinç'im. Nasılsınız?
İyi, sağ olun, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız, iyisiniz?
İdare ediyoruz, sağ olun. Gündem yoğun. Biz de
Evet.
hayatta kalmaya çalışıyoruz. Yakalamaya çalışıyoruz.
Biz de
Evet.
sizi yakalamaya çalıştık, yakaladık Erdal Bey
Yok, yok.
sayesinde.
Çok çok naziksiniz her zaman gibi. Evet, ben biraz
Sizi
televizyon
biraz
yani bu tarz yayın özürlüyüm biliyorsun ben biraz o yüzden.
şimdi sizi bulmuşken biliyorsunuz Nobel Ekonomi Ödülü de verildi, İktisat Ödülü de verildi. Hem Türkiye'de biraz da gündelik enflasyon faizden ötesine konuşalım istedik. O yüzden ben ilk soruyu Erdal Bey'e veriyorum. Erdal Bey buyurun, Murat Bey siz de istediğinizi sorabilirsiniz.
Murat Hocam, geçen gün bu Hazine ve Maliye Bakanlığı ile falan görüşürken oradan öğrenmiştim. %4,3'e düştü sürdürülebilir büyümemiz diyorlar. Daha önce 5'te konuşuluyor ama bu çok tartışmalı bir konu. Bir şeyi öğrenmek isteriz sizden. Sürdürülebilir büyüme, potansiyel büyüme. Bir de sizin Daron Acemoğlu ile yaptığınız bir çalışma vardı. Orada da kaliteli büyüme tanımları vardı, değil mi? Bunlar bir açabilir miyiz? Yani şeyi her şeyden önce kafa açmak için.
Potansiyel büyüme aslında daha teknik ve kolay bir kavram. Potansiyel büyümeyi tahmin etmek kolay değil ama kendisi kavramsal olarak ne olduğu belli olan bir kavram. Neden? Çünkü zaten tanımı gereği enflasyona yol açmayan maksimum büyüme oranı. Üretim düzeyiniz potansiyeli geçmeyecek. Geçtiği anda enflasyon oluyor zaten. Dolayısıyla enflasyona yol açmayan maksimum erişebileceğimiz büyüme düzeyi, üretim düzeyi veya büyüme oranı diye tanımlayabiliriz. Öyle baktığınız zaman aslında Türkiye'de yani ben mesela tabii bunu ekonometrik çalışmalarla bir ton değişik teknikle yapmak mümkün ama ben potansiyel büyümenin ciddi düştüğünü düşünüyorum Türkiye'de. Şöyle bir örnek vereyim mesela teknik olarak basit. Tamamen yani geçmiş tarihe bakarak yani Türkiye ne yaptı? İşte %10'un altında bir enflasyonla %5 büyüdü uzun bir süre. Öte yandan son döneme bakıyoruz. Enflasyonda bir seviye atlaması var. 20'ler, 25'ler, 30'lar. Artık Allah ne verdiyse ama hani yeni bir platoda gibiyiz. Ama büyümenin %4'e düştüğünü görüyoruz. Zaten enflasyonist olmayan büyüme diye falan baktığında büyüme oranı düşerken enflasyon çıkıyorsa senin artık potansiyel büyümen bence 4'ler diye falan telaffuz edilemez. Farklı bir sorun var burada. Bir defa bunu ben bir hani bu tabii tartışma konusu ama bunu bir koymak isterim. Şimdi sürdürülebilirlik, kalite, bu da tabii çok derin konular. Hani sürdürülebilirlik deyince ben biraz daha dar okuyorum olayı. Mesela Çin'in büyümesi de sürdürülebilir değil. Ne bileyim, çok fazla cari açık vererek büyümek de sürdürülebilir değil. Bunlar böyle daha kısıtlı tanımlar. Yani tabii ki çok fazla cari açık veriyorsan bir noktada biliyoruz ki finansal olmayacak ve duvara çarpacaksın. İşte Çin'in bile büyümesi, dev Çin'in, bugünlerde tartışılıyor yapısal sorun. Neden? Çünkü motorlar birkaç taneye odaklanıyor. Yani tüketim yerine sürekli yatırım, ihracat üzerinden giden, daha önce biliyorsunuz tabii inşaat üzerinden giden bir büyüme modeli vardı filan. Sürdürülebilirlik daha böyle dar bir şey. Kendimce tabii bunlar hep tartışılabilecek şeyler. Kaliteli büyümeyi daha kapsamlı görüyorum. Aslında kalitesiz büyüme bir müddet sürdürülebilir. Kalitesiz büyümeden bizim Daron'la yani birkaç böyle makale yaptık. Daha çok tabii onun öncülüğünde. Oralarda böyle bir takım kriterler saydık. Yani mesela en önemli şey bu, aslında bu Nobel'le de ilgili biraz. Son uzun vadeli büyümede biliyorsunuz en önemli mesele inovasyon. Yani inovasyon da işte büyüme muhasebesi mantığında toplam faktör verimliliği dediğimiz hadise. Yani mesela Türkiye'de işte bunun yapılan çok çalışma var bu konuda. En son Ozan Bakış yaptı. Galatasaray Üniversitesi'yle görüştü galiba Ozan. Toplam faktör verimliliğini bulamıyoruz Türkiye'de. Yani ortalamayı aldığınız zaman faktörlerin verimliliği, yani sermayenin, emeğin verimliliği yok gibi bir şey Türkiye'de. Ama tabii ki belli bir istihdam yaratıyor Türkiye'deki büyüme. Belli bir sermaye birikimi var her şeye rağmen falan. Bir türlü büyüyoruz. Ama bunun kaliteli büyüme denebilmesi için daha çok toplam faktör verimliliğinin sürüklediği bir büyüme olması lazım. İnovasyonun sürüklediği büyüme. Bunun yansımaları da var. Yani ihracatın yapısına baktığınız zaman yüksek teknoloji göremiyorsunuz. Acayip enflasyonist bir büyüme yaşadık son 4-5 sene. Bunun örneklerini çoğaltmak mümkün. Çok fazla vaktimizi almayayım. Ama en az mesela şey bile o, istihdamda gördüğümüz o işsizlik oranında bir biliyorsunuz farklı bir şey var. Bir bakıyorsun manşet %8-9'larda gidiyor. Geniş tanımlı diyorsun %30'larda gidiyor falan. Bu da aslında hepsi, nereden bakarsan bak, hangi göstergeye bakarsan bak, kalitesiz büyümenin işaretleri. Bunun da en merkezinde olan bence toplam faktör verimli meselesi. Yani kaliteli büyüme biraz daha geniş gibi özetlersem geliyor bana. Sürdürülebilir daha böyle makroekonomik dengelerin alarm verdiği bir büyüme gibi. Potansiyelse daha teknik, merkez bankacılarının işine gelen bir şey. Orada da onu eklemek istedim. Biraz ben de bocalıyorum o konuyla. Biz böyle hala 4,5-5 gibi bir potansiyel büyümemiz var zannediyoruz. 4-3 koyunca herkes aa bak bravo yavaşlıyor Türkiye falan diyor. Yok öyle bir dünya bence. Ama tabii dediğim gibi tartışmalı bunlar. Umarım çok kafanızı karıştırmadım.
Yok. Çok şey oldu, açıklayıcı oldu. Sağ olun hocam.
Estağfurullah. Peki Erdal, biz yer hocayız biliyorsunuz. Ben Murat dersiniz Murat derseniz daha memnun olurum. Buyurun.
Ha? Peki şimdi teknoloji, mesela Nobel Ekonomi Ödülü'nde de var. Şimdi teknolojik ilerleme, yeni bir dönüşüm yaşanıyor dünyada. Türkiye bunu ne kadar ayak uydurabiliyor ve bunun ekonomik modeli ve işte büyümeye olası etkiye çok tartışılıyor. Hem dünyada hem de Türkiye'de bu iş nasıl ilerliyor?
Şimdi valla orada da birkaç bir şey söylemeye çalışayım. Dilimin döndüğü, aklımın erdiği kadar. Yani bu özellikle son iki biliyorsunuz Nobel, kurumsalcılarla kültürcülere gitti. Yani şöyle, bu sene Mockyer kültürü merkeze oturtan uzun vadeli büyüme. Yani aslında bunların anlamaya çalıştığı, son iki yılın Nobel'inin anlamaya çalıştığı şey uzun vadeli büyüme nasıl olur? Kültürü ortaya oturtuyor Mockyer, bu senenin Nobel alanlarından bir tanesi, ekonomi tarihçisi. Geçen sene işte Daron'un da aralarında olduğu ekip kurumları merkeze oturtuyor. Aslında soru daha inovatif bir toplum, demin söylediğimle aslında ilişkili, daha inovatif bir toplum nasıl oluruz? Yani herkes inovasyonun uzun vadeli büyümeyi belirlediğini biliyor. Yani orada bir artık tartışma konusu yok. Uzun vadeli büyüme demek inovatif bir ekonomi olabilmek. Peki onu ne belirliyor diye sorduğun zaman işte orada ayrışıyor tarihçiler falan. Ama bana sorarsan nacizane kültürle kurumlar öne çıkıyor bu tartışmalarda. O yüzden son iki Nobel en azından bana takip edebildiğim kadarıyla oldukça ilginç geldi. Kültürle kurumlar bence birbirini tamamlıyor. Kurumlar nedir? İşte oyunun kuralları. Kültür nedir? Aslında inovatif bir tavır, yani en azından Mockyer'ın tanımladığı işte tavırlarımızın belirlenmesi, neden belirleniyor? Bir takım tercihlerle, bir takım inançlarla vesaire değerlerle belirleniyor. Kültürü böyle çok geniş tanımlıyor. Aslında inovatif kültür nerede yeşeriyor? kurumların kuvvetli olduğu yerde yeşeriyor. Orada ne oluyor? Yaratıcı yıkım oluyor. Öbür arkadaşlar da, teorisyenler de buradan aldılar biliyorsun falan. Şimdi buradan bu böyle bir giriş benim anladığım kadarıyla yaptıktan sonra Türkiye'ye dönüyorum. Yani oyunun kuralları diye baktığın zaman inovasyonun Türkiye'de ortam olarak desteklenmesi, kültür olarak desteklenmesi diye baktığım zaman yaratıcı yıkım. Yaratıcı yıkım nedir? Yeni yeteneklere, şirketlere izin verin. Mevcutlar ortadan yavaş yavaş kalksın, daha rekabetçi bir ortam olsun filan. Bütün bunlara baktığımız zaman tabii Türkiye'deki siyasi ortamı falan da düşündüğümüzde hani böyle çok hoş bir tablo ortaya, takdir edersiniz çok ucundan değiniyorum ama çok hoş bir tablo ortaya çıkmıyor. Yani inovatif kültür olacak, oyunun kuralları belli olacak, saydamlık olacak, rekabet olacak. Şirketlerin dokusuna mesela burada bahsedeyim, dostum Rauf Gönenç'in çok güzel bir çalışması çıktı. Türk Konfed bir çalışma yaptı. Birkaç makaleden oluşan bir 22. yüzyılda ne oluyor? Hangi yeni yüzyılda Türkiye ekonomisi? Rauf Gönenç'in eski OECD'li ekonomist bir çalışması var orada. Rauf bu şirketler dokusuna bakıyor Türkiye'nin. Bu girişimci startuplar, daha kurumsallaşmış şirketler, korkunç büyük bir ve sürekli kurtarılmaya çalışılan bir KOBİ dünyası ve mikro ölçekli firmalar diye bölüyor. Ve bunların yeni dünyaya adaptasyonunun çok zor olacağını gösterdikten sonra bir takım önerilerde bulunuyor. Yani Türkiye'nin biraz bunları düşünmeye daha yoğunlaşması lazım. Yapı belli. Biz sürekli yapıda bir avlaşma içinde birbirimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Günü kurtarmaya çalışıyoruz. Ama tıkanıldı. Yani bu çok net. Ha, bu büyüyor muyuz? Hala büyüyebiliyoruz. Böyle de bu ülkenin bir şeyi var. Bir direnci var her şeye rağmen. Buralarda biraz herhalde. Bir de son olarak bir şey ekleyeyim. Dünya Bankası'nın geçen seneki kalkınma raporunun ana teması bu şeydi. Yaratıcı yıkımdı. Ufuk Akçiğit'in koordinatörlüğünü yaptığı bir bilirsiniz tabii ki bir rapor bu. Mesela bu şablon ne diyor Türkiye için falan böyle derin konulara biraz girmek lazım. Bunlara bakmak lazım. Hani günü kurtarmacılıktan çıkma ama onun için de tabii siyasetin, sosyolojinin buna uygun olması gerekiyor. Orada da tabii pek kısa vadede en azından umut verici bir tablo yok diyebilirim maalesef. Evet.
Bizim duğumuz da bu. Yapacak bir şey yok Murat Bey.
Evet.
Biz şimdi size veda edip yine faiz, enflasyon, evet, zam üçgeninde devam edeceğiz. Müsaade ediyorsunuz. Yani
onları da başka programda konuşuruz. Tamam.
Tamam. Peki. Çok teşekkür ederim. Kendisin. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim. İnşallah faydalı olabildik. Sevgiler, saygılar arkadaşlar. Bay bay.
Evet Erda Bey, görüyorsunuz bambaşka gündemler var dünyada esasında. Biz başka bir evrende yaşıyoruz.
Aslında aynı. Yani tekstil konuşuyoruz mesela. Bu yıkımla ilgili, teknoloji değişimiyle ilgili, şeyle ilgili.
Baktığınız ama zaman çözümü başka yerde arıyoruz. Yani çözüm, yani sorunlar dediğiniz gibi sorunların kaynakları esasında aynı ama çözümler bambaşka yerde bakılıyor.
Yani hukuk devleti yok, iş gücü kalitesi yok, bilmem nesi yok. Bütün bunlar aslında sürdürülebilir büyümeyi arttıran şeyler. Sanki bunlar her biri farklıymış gibi ama sürdürülebilir büyüme olmayınca ne oluyor? Yani potansiyelin üstünde büyümeye kalkışıyorsun, kafanı gidip vuruyorsun, sonra 3 yılda bir sıkı para politikası uyguluyorsun, yoksulluk artıyor. Asıl konuşmamız gereken ve gerçekten derin konuşmamız gereken ve halka anlatılması gereken şeyler bunlar ama.
Evet, umarız daha konu gibi daha önemli konuları daha çok konuşma fırsatı yakalarız. Ama tabii ki haftaya Merkez Bankası ve CHP'ye ne kavim ihtimali konuşacağız, onu da duyuyoruz. Kendimiz kandırmaya gerek yok. Kendimiz kandırmıyorum ki seyircilerimize kandırmıyorum. Haftaya oldukça gergin bir hafta Türkiye'yi bekliyor. Bakalım ne olacak. Umarız daha güzel bir hafta, daha güzel bir çarşambada buluşuruz Erdal Bey.
İnşallah. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bak.
Sen de.
Mesele ekonomide yine birlikteyiz.